Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhaba. Bugün yine geçmişe gideceğiz ve Kurban Bayramı hazırlıklarını konuşacağız.
İnşallah.
Keyifli bir süreç midir? Bir kere bayram hazırlığı deyince hep telaşı gelir akla ama keyfini çok görmeyiz, düşünmeyiz.
Şimdi insanın telaşı, meşguliyeti de aslında bir keyiftir. Çünkü onun neticesinde elde edeceği nimet, zevk onu düşünür. Hatta şair demiş ki, ba ümidi visal ra tilhi hicran leziz, kavuşmanın ümidiyle ayrılmak bile insana hoş gelir. Nasıl kavuşacağım? Şimdi bu zahmetler, sıkıntılar hep belli bir şey elde etmek içindir. Nedir o elde etmek? En başta tabii bir Müslüman için sevap kazanmaktır. Bayramlar sadece eğlence değil, aynı zamanda sevap kazanma günleridir. İkincisi, bu vesileyle insanın hoşuna gidecek, onun ruhunu besleyecek bir takım hadiseler olacak. Eş dost bir araya gelecekler, insanlara hediyeler verilecek, yemekler verilecek, yemekler yenecek, güzel elbiseler giyilecek. İnsan hayatında bir değişiklik, rutinden çıkma var. Bu zevkli bir şey. Onun için baştaki telaşı, sıkıntısı bu güzel şeylere kavuşmanın ümidiyle zail oluyor, kayboluyor. Hatta insana lezzetli geliyor. Kaldı ki her meşakkatin, her sıkıntının kendine göre hoş bir tarafı da vardır.
Nereden baktığınızla ilgili galiba.
Evet, tabii öyle.
Mi? Yani misafir ağırlamaktan hoşlanan biri için bayram günleri beklenen günler, özlenen günler.
Tabii.
Ama eğer evim dağılacak, aman işte şimdi ikramdı, tabakta oydu buydu diye düşünüyorsa insan, onun için de eziyettir
yani
herhalde.
Bir vazife kabilinden görüyorsa, daha doğrusu bir musibet, bir vecibe olarak görüyorsa bunu, o hoş bir şey değil insan, çünkü hiçbir mükellefiyeti severek yapmaz. Ama bunu zevk için yapıyorsa, o zaman hazırlığından da zevk alır.
Evet. Şimdi geçmişe gideceğiz. Kurban Bayramı hazırlıkları ne zaman başlar, ne kadar sürerdi? Şimdi biz şimdikine bir bakalım, belki geçmişi anlamakta yardımcı olur. Şimdi ne yapıyoruz? Belli yerler var, merkezler. Oraya gidiyoruz. Orada sıraya giriyoruz. Kurbanımızı kestiriyoruz. Allah kabul etsin. Bize kalanlarla.
Evet.
Yol boyu da bazen dağıtarak geliyoruz. İşte bazı yerlerini zaten işte derisidir, başıdır,
evet,
boynuzudur vesaire, bağırsaklarıdır. Onlar zaten hiç eve de gelmiyor. Bize kalanlarla eve geliyoruz.
Şimdi şehirlerde Kurban Bayramı da mahiyet değiştirdi. Hatta geçen bir arkadaşım diyor ki, yani artık şehirde diyor kurban kesmek diyor çağ dışı bir şey. Kurban kesmeyin demiyor yani, evlerde şey, onu bir yere vereceksiniz diyor. Onlar kesecekler diyor. Yani çok zor.
Görmeyince daha mı acaba şey,
şimdi,
hani kansız ve şey geliyor insanlar.
Şimdi efendim şöyle bir durum var. Eskiden insanlar kurbanı alıyor, bahçesinde kesiyor. Şimdi gidiyorsunuz uzak yere, arabanıza biniyorsunuz. Kış bayramı düşünün. Ahırda bekliyorsunuz, hayvan ahırında sıranızın gelmesi. Üstünüz başınız leş gibi kokuyor bayram günü. Ondan sonra onu kestirmek için bekliyorsunuz. Kasapla anlaşıyorsunuz. O bayağı bir zahmetli iş. Edeceğiniz zaten zahmetli ama bu kadar olmamalıydı. O bir gününüz, bazen iki gününüz o kurbanın kesimiyle geçiyor. Tabii bu bir ibadetin yapılması da bu kadar zor olursa insanın nefsine tabii zor gelmesi, ağır gelmesi iyi de herkes bunu kaldıramaz. Bir akrabamız vardı, dedi ki cami insanın evine yakın olmalı dedi. Yani uzak olunca dedi zor oluyor dedi. Evet. Şimdi tabii yakın olup gitmeyen de vardır, ayrı mesele, veya kolay olup kesmeyen de vardır, ayrı mesele. Şimdi şehirlerde böyle olduğunu getirmek, evlere sokmak, evler müsait değil. Eskisi gibi eti parçalayacak şeyler yok. Verecek bazen kimse bulamıyorsunuz yani. Bayramda eş dost herkes bir tarafa gitmiş. Verecek yer bulunmuyor.
Muhafaza etmek kolay değil.
Evler eskisi gibi değil. Ve kültür de değişmiş. Yani taze eti yemiyor insanlar. Şehirliler taze eti görmeye dayanamıyorlar. Ay bize dayanıyor, ağır geliyor falan. Şimdi bütün bunlar şehirde kurban kesmeyi bir hayli zorlaştırdı. Ama şunu hiç unutmamak lazım ki bir şey ne kadar zor olursa sevabı o kadar fazla ve ondan sonra ele geçen nimetler o kadar lezzetli olur. Bir de tabii burada kültürü, geleneği muhafaza endişesi de vardır ki bu bir vecibedir, bir ülküdür, idealdir insan için. Bunu yaşatmak icap ediyor. Şimdi kurban, iki tane, Müslümanların iki tane bayramı var. Biri Ramazan namı diğer şeker bayramıdır. Arapçası İdül Fıtır, iftar bayramı. Yani oruç tutulmayan bayram demektir. İkincisi de İdül Adha, kurban bayramıdır. İki bayram. Biri 3 gün, diğeri 4 gün. Bunların birbirinden farklı hususiyetleri var. Birincisi Ramazan ayının 30 günlük orucun arkasından tutulan bir bayramdır. 30 gün ona hazırlanılıyor. Ondan sonra güzel yemekler, tatlılar. Ondan dolayı şeker bayramı demişler.
Aslında burada kutlanan Ramazan. Yani Ramazan'ı yaşamış olmayı kutluyoruz.
Tabii. Yani Allah'ın kendisine Ramazan ayını yaşattığı, oruç tutmayı nasip ettiği için, tabi oruç tutmasa da tutamasa da bayramdır. O mübarek günleri geçirdiği için bayram ediliyor. Yani onun hikmeti.
Yani aslında Ramazan'ı
Evet.
Yaşamış
ama Ramazan ayında değil. Ramazan ayı bitti, Şevval ayı başladı. Onun bayramıdır. Onun bayramıdır. Kurban bayramı ise Allah'a yakınlık için bir hayvanın kurban edildiği bayramdır. Kurban zaten yakınlık demektir. Karip, takriben hep buradan geliyor. Mukarreb, akraba hep bu kökten geliyor. Yakın demektir. Kurban yakınlık. Yani insanın normalde kendisini kurban etmesi lazımdır. Çünkü kişi çok sevdiğine kendini adar, feda eder. Kurban olayım sözü dilimizde vardır. Yani senin yoluna kurban olayım demektir. Yani senin için sana gelecek bir belaya ben kendim gideyim, ben o yolun kurbanı
önüne
olayım
geçmek,
gibidir.
Ona
yani,
gelecek evet, olan bana gelsin.
Bu kadar ulvi bir şey kurban etmek. Şimdi bütün dinlerde bu kurban ibadeti var. Arkaik dinlerde, iptidai dinlerde bile var. Hatta onlarda insan kurbanı bile vardı. Yani Mısırlılarda vardı, Azteklerde vardı, Fenikelilerde vardı insan kurbanıyla alakalı. Çok Yunanlılarda vardı. Meşhur Agamemnon Truva'ya gelirken yağmur kötü gitti, gemiler gitmedi de dediler ki bir kurban istiyor ilahlar. Kura çektiler, kızı İfigenya'ya düştü ki kızını kurban kesti ki Yunan trajedilerinden en meşhur onun için yazılmıştır tiyatro eseri. İnsan kurbanı var. İnsanlarda kan dökmeye karşı bir içgüdüs var, bir temayül var. Bunu önlemek için Cenab-ı Hak hayvan kurbanlığını emretmiştir. Hikmetlerinden birisi de budur. İnsan hayvan kurban ederek bu içgüdüyü meşru yola kanalize ederek bastırıyor.
Bu, aslında insanlar arasındaki kargaşanın, kavganın, husumetin de
önüne geçiyor
bu.
Şimdi bunu tabii hayvan sevenler falan anlamaz ama işin aslı budur. Yani bu çok eski bir ananedir. Öyle sonradan ortaya çıkmış veya birinin uydurduğu bir şey değildir.
Bir de şimdilerde insanlar arasında bakıyorum şöyle bir söylem var. İşte sizin de söylediğiniz gibi şehir hayatı kurban kesmeye uygun değil. Bağış yapalım ya da kurban kesilmesin. Bunun yerine bir açı doyuralım, bir insanı giydirelim gibi bir anlayış var. Şu acaba ne kadar sağlıklı, ne kadar doğru? Acaba insanlar etin kasapta yetiştiğini mi zannediyorlar?
Evet, yani onlar kesilmiyor mu hayvanlar? Şimdi şöyle bir durum var. Bu sözler külliyen yanlıştır. Bir kere bu bir dini ibadettir. Dini ibadet tartışılmaz. Dini ibadet değiştirilemez. Dini koyan ilahi makamdır ve onun peygamberidir. Siz buna inanın veya inanmayın. İnananlar var çünkü. Sizin dine yani inanmıyorsa adam ama
kesmek zorunda değil zaten.
Ama karşı tarafın inancını değiştirme hakkı yoktur. Çünkü ona öyle inanıyor. Size göre o çok mantıksız veya en azından rasyonel olmayan bir şey olabilir. Ama karşı taraf için çok gerçekçidir. Hayatın ta kendisidir. Sizin burada söz söyleme hakkınız yoktur. Bu bir. İkincisi kimse demiyor ki sokaklarda hayvanlar kesilsin, kanlar aksın, işte sakatat yollara atılsın veya hayvanlar birbirinin önünde kesilerek acı verilsin. Bunu kimse, bunu zaten din de tavsiye etmiyor. Din yasak ediyor bu
anlattıkları. Tavsiye etmemenin ötesinde
yasaklıyor. Mesela hayvanın önünde kesmek dinimizde yasaktır. Hayvan kesim yerine gözü bağlı götürülür. Hayvanın bütün çıkan uzuvları muhteremdir. Hepsi toprağa gömülür. Şöyle çöpe atmak, sokağa atmak kanın yoktur dinde. Onun için kuyu küçük bir kuyu kazılır. Yani bunlar dinin emirleridir. İnsanların bulduğu şeyler değil. Yani din bir şey koyduğu zaman onun bütün aksamını, unsurunu da koyuyor. Fakirleri doyurmak, bir yere bağış yapmak çok sevaptır. Ama kurban onun yerine geçmez. Kurban konduysa bunun bir hikmeti vardır. Bunun hikmetini bizim aklımız anlayamaz. Bunun kesilmesi lazımdır. Bunun hikmeti çözülmez. Bir yere bağış yapmakla kurban emrinin şeyi yerine gelmez. Yani kurban emrini koyan makamın gözettiği gaye, maksat, hedef onunla gerçekleşmez.
Yani diyelim ki 1 lira bir kurban. Evet. Ben 1 liraya bir aç doyurayım.
10 liraya bir aç doyursanız da kurban yerine geçmez. Hı hı. Hiçbir zaman. Bu bir kere kesin bir şey. Bunun hakkında konuşmak da çağ dışıdır. Medeni insanların yapacağı şey değildir. Ben çok şaşıyorum. Yani medeni insan entelektüel insandır. Entelektüel insan dinin cemiyet hayatındaki yerini bilir, inanmasa bile. Bunu tetkik etmiştir, incelemiştir. Çünkü entelektüel insan sosyoloji bilir, psikoloji bilir, antropoloji bilir, dinler tarihi bilir. Ve bunun hakkında konuşmayı zul addeder. Çünkü entelektüel insan demokrattır.
Şimdi tanımladığınız, saydığınız sıfatları içeren bir entelektüel ya da hani çevremize, yakın çevremiz için düşünelim. Entelektüel insan var mıdır diye sormak lazım.
Vardır
hani,
ama
entel
onlar...
Entel vardır belki ama entelektüel...
İşte onlar entel oluyor zaten. Entel diye alay ediyor halk ondan. Şimdi entelektüel elbette vardır ama entelektüelleri böyle saçma sapan münakaşanın içinde görmezsiniz. O gülüp geçer, böyle bir şey düşünmez. Entelektüel zihnini daha normal şeylere yorar. Böyle bir şeye yormaz. Bu çok basit insanların şeysi. Ben bunu, bu hoşuma gitmiyor bu gibi şeyler. Yani demokratlık adına da hoş değildir. Başkalarının dinlerini dizayn etmek, onların hayatını dizayn etmek, kılık kıyafetini, yeme içmesini, konuşmasını dizayn etmek hiç kimseye düşmez. Bu insanların
haddi değildir.
Bu insan haklarına da aykırıdır. Devlete de düşmez. Yani bu insanları dizayn etmek ne devlet, cemiyete düşer. Cemiyet de dolaylı olarak dizayn eder.
Örf adet,
toplum baskısı, moda, bunların hepsi, hı hı, cemiyet. Ama bu kendiliğinden olan bir dizayndır.
Buna
itiraz etmemiz mümkün değildir. Ama böyle dışarıdan müdahaleyle insanların böyle şeylerini yönlendirmek akıl kârı şey değil. Yani kurban çok eski dinlerden, hı hı, vardır. Hatta belki insanların, insan kurbanının bundan ilişkili olması da enteresandır. Hikaye çok meşhurdur biliyorsunuz. Hı hı. Hazreti İbrahim'in çocuğu olmuyor. Çocuğum olursa sana kurban edeceğim diyor. Demek o zaman yasaklanmamış. Hı hı. Sana kurban edeceğim diyor. Allah'a bir duası var. Çocuğu oluyor İsmail. Bir rivayette İshak ama Müslümanların ekserisi İsmail olduğuna inanırlar. Çünkü açıkça bildirilmiyor kim olduğu Kur'an-ı Kerim'de. Ve zamanı gelince çocuktan sonra rüya hatırlatılıyor kendisine. Ne oldu? Sözünde böyle, dur. Hı. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam kalkıyor. Demek çocuk büyüdü. Çocuğa izah ediyor. Çocuk ne kadar yüksek hasletli bir çocuk ki bunu kabul ediyor. Vef'al kemati umer. Nasıl emredilir değilse öyle yap baba diyor. Şimdi bunu yapacak, evet, çocuk değil büyük insan.
Tabii bunu bir yetişkinden bile
beklemezsiniz. Annesine malum şeytan gidiyor. Senin baba çocuğunu kesmeye götürüyor. Benim kocam öyle bir şey yapmaz diyor. Ama Rabbi emretti. Rabbi emrettiyse yapar diyor. Kadın da ne kadar, evet, olgun bir kadın. Ve onun üzerine biliyorsunuz tam İsmail kesilirken gökten bir koç iniyor, süslü bir koç. Cennetten indirilmiş bir koç olduğu söyleniyor kaynaklarda. Bu hayvan kesiliyor. İsmail azat oluyor. Kurbanını kurtuluyor. Hı. Ve bu koçu kesip ciğerlerini kavurup yiyorlar. Geri kalanı fakirlere dağıtıyorlar. Kurbanın en önce ciğerini kavurup yemek, hı, buradan gelme bir gelenektir. Düşünün, İbrahim Peygamber 2300 yıl önce yaşamış milattan. 4300 sene olmuş. Bu kurban ibadeti 4300 senedir bu haliyle var. Ondan önceki cemiyetlerde de var. Hayvan kurban ediliyor, bitki. Yahudilerde bitki kurban edilir. Tabii. Mahsulünüzü kaldırdığınız ekininizi, onun onda birini, beşte birini Rabbe kurban edersiniz. Takdime ederler bunu. Hmm. Yani havraya bağışlarsınız, oradan fakirlere dağıtılır. Veya havrada, şimdi karmaşık şeyler, belki oraya girmesek iyi ama Yahudiler 12 boya ayrılır. Bunlardan bir tanesi Leviler, din adamlarıdır. Bunların toprağı yoktur. Filistin 11'i arasında paylaşılmıştır. Bunlara toprak verilmemiştir. Onlar müminlerin adakları, sadakalarıyla yaşarlar.
Yani sadece din işleriyle ilgilensin, evet, diye.
Bu takdimeler Rabbe takdim edilir, fakat bunun semeresinden din adamları istifade eder. Onlarda bile vardır. Hatta bir hayvandan ilk defa elde edilen hayvan da kurban edilir Yahudilikte. Yani bir hayvan ilk defa doğurdu, büyüdü, ilk defa doğdu.
O şükür.
Şükürdür ya, takdime zaten takdim etme. Şimdi kurbanın çok çeşitli boyutları var. Bu Rabbe karşı bir şükür. Bir takım belaların, musibetlerin giderilmesi için bir kefaret, kendini Rabbe yaklaştırmak için bir vesile, çok ve insanların duasını almak, onlara yardım etmek için bir yardımlaşma vesilesidir, sebebidir. Çok çeşitli bir boyutu vardır kurbanın.
Genelde de sosyal hayatımızda o sene kurban kesmediyse kişi ve başına sonrasında sıkıntılar geldiyse,
evet,
hep ona,
evet,
yorulur.
Ben bu sene kurban kesmedim. Kesmem gerektiği halde kesmedim. Kesme. Bu bela bana onun için geldi denir. Doğrudur da, yani böyledir. Çünkü Rabbin emrettiği yere mal verilmezse musibet olur. Rabbin emrettiği yere verirse o mal korunur. Yani zekatla, sadakayla, kurbanla o mal korunur.
Bir tür sigorta gibidir.
Sigorta gibidir, evet. Manevi bir sigortadır. Bunun kaynaklarda da yeri var. Şimdi ecdat bu hususta gayret göstermiş. Kurban bayramını şad etmiş, tesit etmiş, kutlamış. Kurbanın iki boyutu var kurban bayramının. Biri, bir kısım insanlar olsana da hacdadır. Çünkü hac malum kurban bayramı günlerindedir. Belli günlerdedir. İnsanlar eskiden aylar öncesinden, şimdi belki birkaç gün öncesinden mukaddes topraklara gidiyorlar. Arefe günü ve terviye günü de ayrıca mübarek günlerdir. Zaten Zilhicce'nin ilk 10 günü. Yani kurban bayramından önceki 9 gün zaten Kur'an-ı Kerim'de övülen mübarek günlerdir. Gündüzü oruçlu, gecesi ibadetle geçirmesi tavsiye edilen en aşure günü gibi kutlu günlerdendir. Zilhicce'nin ve leyalin aşir. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. 10 güne yemin ediyor Allah. 10 geceye. Bu geceler mukaddes gecelerdir. Arefe gecesi, Arefe günü hacıların Arafat'ta bulunmaları lazımdır. Bir an bile bulunmaları hacı olmalarına kafidir. Orada bir an bulunsa hacı olmanın birinci şartını yerine getirmiş olur.
O büyük kalabalığın içinde evet. olmak. Orada konaklıyorlardı galiba değil mi? Çadır kuruluyor.
Terviye günü oraya geçilir. Hı-hı. O gece orada yatılır. Ertesi gün orada vakfe yapılır. Arefe günü vakfe yapılır. Vakfe dua etmek demektir kıbleye karşı dönüp. Ama orada bulunmak bile yeterlidir. Güneş batınca oradan Müzdelife denen yere geçilir. Orada gece kalınır. Gene vakfe yapılır. Sabah güneş doğmadan önce Mina'ya gelinir. Orada kurbanlar kesilir. Şükür kurbanları kesilir. Hı. Zengin ise ayrıca farz, vacip olan kurbanı da keser. Çünkü bir de orada şükür kurbanı vardır.
Hacı, iki tane kesilir.
Ama fakir orada az durmuşsa seferi ise kesmez vacip olan kurbanı. Çünkü seferde olana vacip değildir ama 15 günden fazla Mekke'de kalmışsa veya kalacaksa o zaman durum değişir. Ama umumiyetle hacılar vacip olan kurbanı kesmezler. Çünkü onlara vacip değildir seferde oldukları için. Şükür kurbanı keserler. Saçlarını tıraş edip ihramdan çıkarlar. Bu da hacı olmanın mühim unsurlarındandır. Tavaflarını yapar ve hacı olurlar. Şimdi bir kısım oradadır. Kurban bayramı orada geçirilir. Bir kısım insan için kurban bayramı demek büyük bir ulvi bir vecibenin, hac vecibesinin İslam'ın 5 şartından biridir. Onu yerine getirmek demektir. Mukaddes topraklarda olmayanlar kurban bayramını 10 gün öncesinden hazırlanırlar. İmkanı olanların hacılara benzemek için saçını ve tırnağını kesmemesi tavsiye edilir. Çünkü hacıdan ihramlıyken tırnak kesilmez, saç kesilmez, hayvan öldürülmez. Yani ihramın belli yasakları vardır. Hacda olmayan Müslümanların da bu şekilde hacılara benzemek üzere tıraş olmamaları, tırnak kesmemeleri, ot koparmamaları, hayvan öldürmemeleri tavsiye edilir. Dini bir tavsiyedir. Hazırlık dedik ya, bu da dindar insanların hazırlıklarından birisidir.
Kısa bir ara verelim. Hemen arkasından tekrar konumuza devam edelim. Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Kurban hazırlıklarını konuşuyoruz. Şimdi bizim anlayabileceğimizin dışında aslında hazırlıklardan bahsediliyor. Çünkü bir şeyi ne kadar önemsiyorsanız detayların o kadar iyi olmasını istiyorsunuz. Evet. Mesela şimdi tatili genelde bayramı genelde tatil olarak evet. değerlendiriyor insanlar. Hep bakıyoruz işte okul dönemine denk geldiyse tatil olacak mı okullar? Kaç gün olacak? Önceden erken rezervasyon yapalım vesaire gibi. Ama tabii eskiden böyle bir şey yok.
Neden yok? Çünkü eskiden insanların temposu ağır. Öyle çok fazla memur talebe yok. Tatillere bağımlı insanlar yok. Tatil olsa da gidecek yeri yok insanların. İnsanlar bulunduğu yerde memnundur. Yani bir yere gitme ihtiyacı yoktur insanlarda mecbur kalmadıkça. Onun için çok fazla tatil olarak düşünülmez Kurban Bayramı ve diğer bayramlar. Tatil olur. Osmanlılar'da tatil yapılırdı bayramlar. Oradan gelme bir gelenektir. Her iki bayram ve Peygamberimizin doğum günü yani 12'de beraber Osmanlılar'da tatildi. Ayrıca padişahın tahta çıktığı doğum günü tatildir. Resmi şeyler bunlardır.
Peki o tatillere, daha doğrusu o bayramlara nasıl hazırlandığını konuşurken Kurban Bayramı'nı, şimdi yine bizim çok fazla anlayamayacağımız şekilde alışkanlıklarımızın belki damak tadımızın dışında koyun eti çok sevilir evet. diye konuşuyoruz. Ama şimdilerde ise insanlar işte koyun kestiğim zaman kime ne dağıtacağım ki zaten diye düşünüyor. Hani ben de biraz tadına bakayım, biraz akrabalara zaten bir evet. koyundan ne kadar et çıkacak diye düşünüyor.
Koyuna göre değişir. Şimdi hazırlıkların bir kısmı rutin hazırlıklardır. Her bayram için mevzu bahisdir. Evlerin silinmesi, süpürülmesi, temizlenmesi, yıkanması, havalandırılması, yeni elbiselerin dikilmesi. Çünkü eskiden insanlar şimdiki gibi bir alışveriş merkezine gittim, şu elbiseyi çok beğendim alayım diye elbise almazdı. Belli zamanlar, belli vesileler, nişanlar, düğünler, efendim kınalar, çocuk mevlidi, çocuk sünneti bunlar ve bayramlar elbise alma veya dikme günleriydi. Hanımlar kendilerine günler öncesinden bayramlık elbise dikerler veya diktirirler vaziyetine göre. Şimdi hanımların hazırlanması böyle olur. İşte saçı kınalanacaksa kınalanır falan filan. İşte erkeklerin hazırlığı mühim. Onlar için kurban alacaklar. Hemen evde kurban kesiliyor. Evet, kurban kesmek için dinimizde bir nisaf vardır. Belli bir miktara sahip olmak icap eder ki o da normal haceti asliye denilen kullandığı eşya, bir ev, işte binek arabası, atı eskinin veya at arabası, faytonu neyse o. Dükkanındaki eşyaları, aletleri, terzi ise dikiş makinesi mesela ve evdeki kullandığı eşyalar bir tarafa tutulursa geri kalan malları, ister bu tarla olsun, dükkan olsun, ev olsun veya para olsun, belli bir miktar, yaklaşık 13 sarı lira yani 96 gram kadar altını tutuyorsa bu kimse kurban kesmekle mükelleftir, vaciptir kurban kesmek. Hanım zenginse ayrıca hanımı da kesmesi gerekir. Gelin zenginse ayrıca gelini de kesmesi gerekir. Yani şahsa bakar bu. Bir evde bir kurban kesilmez. Bazen 2, 3, 4, 5 kurban kesildiği olur. Evdekilerin servetine bakar. Evde bir halı hanım vardır mesela. Onun serveti vardır. O ayrı kurban keser. Böyledir eskide adet. Bazı her evde bir tane kurban kesilmez. Hele zenginler bir tane de fazla keserler ölmüşlerinin ruhu için. Ölmüş adam kurban keser mi? Kesmez tabii ki. Çünkü bu bir ibadettir. Ancak kurban kesilip nafile olarak sevabı ölüye bağışlanır.
Yine bayramda mı kesilir?
Bayramda, kesilir. Bayramdan önce de kesilir. Bayramdan önce kesilir. Hazreti Peygamber'in adetidir bu. Bir tane kendisi, bir tane ümmeti için keserdi. Veya işte 10 tane kesiyorsa 5'ini ümmeti için keserdi. 5'ini kendisi için keserdi. Hazreti Peygamber'in tatbikatıdır. Arefe günü kesilir. Ümmetle o telaş olmasın diye. Fakat aynı günde kesilebilir. Bir de böyle bir adet var. Şimdi eskiden hayvan ucuzdu. Şimdiki gibi pahalı değildi. İnsanlar hayvan beslemek kolaydı. Herkesin hemen hemen bir sürüsü vardı Anadolu'da. Yani hayvanı vardı. Şehir yerlerinde bayram günleri, şehir küçük o zaman, sur dibine sürüler getirilir köylerden. Ve normal zamandan belki biraz daha pahalı olur ama makul fiyata hayvan ulaşabilir fiyata alınır. Onun için yani kurban kesecek imkanda olmayanlar da para biriktirip o sene az et yiyerek para biriktirip kurban kesme imkanı bulur. Bir de kasaplık çok yaygın olmadığı için yani buzdolabı olmadığı için kasap dediğiniz adam gideyim ben şuradan git yarım kilo et al böyle bir şey yok. Kasap sabahleyin bir hayvan keser. Önceden mahalleli der ki hayvana şeye kasaba biz işte et alacağız şu rezervasyon yaptırırlar. Ona göre kasap eti keser.
Bir hayvanlık rezervasyon
evet.
Olduğunda...
Oldu mu kasap hayvanı sabah keser, etleri dağıtır çırağıyla.
Yani gideyim de bana şuradan bir kıymalık
hayır.
Falan değil.
Çok belki sirkülasyon olan yerde ama Osmanlı'da böyle bir kasap yok. Kasap dediğin hayvan kesen insandır. Yoksa eti kesip satan insan değil. Çünkü muhafaza mümkün değil. Evet. Kışın belki ama yazın hiç mümkün
Şimdi
değil.
Şimdi belki onu kurban kesildikten sonrası muhafaza edildiği kısmında da
konuşacağız. Evet, konuşacağız. Şimdi bir de böyle bir durum var. Kasap olmadığı için insanlar hiç değilse doya doya bir et yiyelim diyorlar. Hem sevap zaten dinimizin emri. Şöyle doya doya kavuralım yiyelim, kavuralım yedirelim. Bir de böyle bir işin bu yönü var. Yani kurban kesmeyi kolaylaştıran, cazip hale getiren de bir de bu unsur vardı. Kış boyu çok fazla et yemeyen insanlar kurban bayramında ete doyuyorlar. Et ucuz. Peki niçin? Bir de tabii işin sevap yönü var. Peki niçin koyun? Çünkü eskiden koyun eti sevilir, yenir, makbul tutulur. Dişisi makbul olmakla beraber dişi eti süt kaynağı olduğu için dişi kesilmez. Erkek hayvanlar kesilir umumiyetle. Onun da lezzeti güzel olur. Sığır eti bulunmaz, yenmez ve beğenilmez. Sığır eti hafiftir koyun etine göre. Eskilerin damak tadı daha ağır yemekleri sever. Bir de o koyunlar ineklerden daha farklı yeme şeysi. Eti insan daha güzel olurdu. Şimdiki şeyin küspeyle beslendiği için eti belki çok güzel olmuyor. Kokuyor ama eskiden öyle değildi. Mis gibi kokar. Ve koyun eti çok rağbette olan bir ettir. Onun için insanlar aklına gelmez.
Dini olarak bir gerekçesi var mıdır? Hani koyun kesmenin ya da
eftaldir. Eftaldir. Yani dinen bir koyun kesmek yedide bir hisseye girip inek kesmekten veya deve kesmekten daha eftaldir, daha sevaplıdır. Yani şimdi de böyle bir yönü vardır. Ama bir sığırın veya devenin yedide bir hissesini kesmek de mümkündür. Ama Osmanlılar'da çok nadirdir bu. Yani aynı ailede birkaç kişi kesse bile bir sığır alalım ve bir dana alalım da onu keselim diye düşünmezler. Niçin? Etini kim yiyecek? Ay mümkün değil yemezler.
Öyle bir ay dediniz.
Evet. Peki sığır eti satılmaz mı? Çok nadir bulunur. Hastalar için. Hastalara ağır gelmez. Hafif olduğu için. Yani. Hastaların nekaat devresinde hastalar yesin diye sığır eti aranır. O kadar. O da zor bulunur. Mesela daha önce anlatmıştım. Tavuk eti daha kıymetlidir. Çünkü çok az bulunur tavuk. Ama az bulunduğu için kıymetlidir. Lezzetli olduğu için değil. Az bulunan kıymetli olur. Misafir ikramı bir de pişmesi kolay, yemesi kolay. Misafir ikramı kolay. Onun için koyun kesiliyor. Yani eskiden aklına gelmez. Tabii bu koyunun da öyle siyahı istenmiyor. Beyaz olacak. O önceden yıkanıyor. Eskiden bu kolay. Dereler geçiyorlar. Hayvan güzelce yıkanır. Tüyleri kırkılmaz. Zaten kurban kesilecek hayvan
alındı. Gösterişli
olursa o kadar makbuldür. Koç tercih edilir. Bu hayvan önceden yıkanır güzelce. Kınalanır, süslenir, püslenir. Boynuzlarına bir şeyler bağlanır. Yani kurbanlık olduğu bunun belli edilir. Zaten hacca gidenler de eskiden kurbanlarını yanında götürürlerdi. Onu da öyle süslerlerdi. Kurbanlık hayvan olduğu belli olurdu.
Ne meşakkatli bir yolculuk.
Tabii değil iki ay düşünür. Yanında kesici hayvanla beraber yürüyor yani insan.
Kendini canını koruduğu tabii gibi onu koruyacak ve
onu koruyacak.
Besleyecek.
Yani kitaplarda sayfalarca hükmü var. Hayvanı çalınırsa ne olur, ölürse ne olur onlar anlatılıyor mesela. Bunlar için hükümler sevk edilmiş o zamanlarda. Bu hayvan evde beslenir. Çünkü evler müsaittir. 1, 2, 3, 4 kaç tane kesilecekse evde. Kurban günü alınmaz bu. Kurbandan bir gün önce de alınmaz. Günler öncesinden alınır. Çünkü günler öncesinde alındığı zaman iyisini alma imkanınız vardır. Günler sonra aldığınız...
Son ne yediğinden de emin tabii, oluyorsunuz galiba,
tabii. Üç gün çünkü pislik yiyen hayvanı 3 gün hapsetmek tavsiye edilir. Son güne kaldığı zaman hayvanın ucuzunu fakat iyisini bulamazsınız. Ya kurbana mani olmayacak derecede sakattır, zayıftır, öyledir. Ona kalırsınız.
Doğrudur. Tercih edilmemiş olanlar.
Tercih edilmediği anlaşılır. Onun için böyle şeyine dikkat edenler, dinine, diyanetine ve imkanı da olanlar kurbanını önceden alırlar. Bir de işte dediğim gibi bu bir hazırlıktır. Yani hayvanımızı aldık. Yani bekliyoruz günümüzü.
Bayramı tabii, havasına giriyorlar değil mi?
Bir de onun da hükmü var. İşte kurbanı aldı, kurban ölürse ne olur, yanlışlıkla kese. Onun bile hükümleri kitaplarda uzun uzun tasnif edilmiş. Çünkü kurban önce alınıyor. Tabii bu hayvanın yünü kırkılmaz artık. Bu kurbandır. Buna binilmez. Yani bu hayvana eziyet edilmez. Hı. Çok hürmet edilir bu kurbanlık hayvana. Kurbanlık hayvan da bile karşılaşacağına habersiz. Bu arada başka problemler doğar. Evin küçük çocuğu varsa bu hayvandan arkadaş olur. Kurban geldiği zaman onu kestirmek istemez. Büyük büyük sıkıntılar, gözyaşları. Bu sefer hocalara danışılır. Biz bunu kesmesek de başka bir tane alsak olur mu? Bunlar bir sürü merasim. İşin bir de bu yönü vardır. Ondan sonra kurban kaçar bazen. Bulunamaz. Büyük bir sıkıntı. Ben yani bunları şahit oldum veya işittim bu gibi hadiseleri. Ama bunlar tatlı telaşlar. Yani evde evi bahçesi olmayanlar bodrumunda, diğerlerini bahçede. Hemen her evde böyle bir telaş var. Hayvan kesilecek.
Kimsenin telaşı kimseye batmıyordur eminim. Şimdi olduğu gibi ay komşunun bahçesinde işte bir
efendim, elle gelen düğün bayram. Yani herkes çünkü iyi kötü bundan meşgul oluyor. Bir de olmayanlar da zaten o etten nasiplenecek yani. Hı. O kadarına tahammül eder yani.
Sesine katlanır.
Hayvanın kokusu. Koyun çok fazla olursa kokusu rahatsız eder. Yani bu kurbanlık hayvandır. Ne kadar kokutur, ne kadar kirletir. Sesi olur elbette ama hayvan koyun uslu bir hayvandır. Yani insanların koyun için en uygun tavsiye edilen tabiat koyun tabiatlı olmaktır malum. Çünkü koyun öyle bir hayvandır ki dışkısı, affedersiniz, idrarı bile işe yarıyor. Yani hiçbir şeyi yok işe yaramayan. Her şey işe yarıyor. Kanaatkar, güdülmesi kolay, sıkıntı vermeyen bir hayvan. Çok makbul tutulan bir hayvan. Dua etmiş peygamberler. Koyuna bereketle dua etmişler. Mesela diğerlerine etmemişler. Koyuna bereketle dua etmişler. Hatta Hazreti Peygamber'in sözü vardır. Zenginleriniz koyun beslesin, fakirleriniz tavuk beslesin. Evde bir berekettir sözü var. Şimdi bayram geldiği zaman bayram kurban kesmenin tabii dini bir takım şartları vardır. Nasıl kesilecek? Bunlar mühimdir. İşte bazı alimlere göre 3 damarı vardır hayvanın. Bunlardan 2 tanesinin bir anda kesilmesi icap eder.
Acı çekmemesi için
ve kanının tamamen boşalması için kesiyorsa birden öyle vurup da hayvan başından kesilmez. Eğer bu şekilde olursa acı çekmeden hayvan ölür. Şimdi diyor ki efendim hayvan acı çekiyor. Nereden biliyorsunuz acı çektiğini? Bir kere hayvan eğer usulünce kesilirse belki de hiç acı duymuyor. Kitaplarda diyor ki Allah kendisi için kesilen hayvanlara acı duyurmaz. İnsanların istifadesi için yaratmıştır hayvanları ve bitkileri. Dolayısıyla insanlar eğer usulüne uygun şekilde hayvanları keser öldürürlerse hayvan acı çekmez. Usulüne uygun ama.
Burada tabii kuralını bilmek ve doğru uygulamak önemli.
Hazreti Peygamber'in sözü vardır. Bir hayvan kestiğiniz zaman hatta bir suçluyu idam ettiğiniz zaman bile acı çektirmeden bunu yapın. Yani usulünce yapın. Tezkiye derler bunu. Onu bile güzel yapın diye sözü vardır. Şimdi bunu erbabı zaten gayet güzel yapıyor. Hayvan acı bile çekmiyor ama tabii belli bir şey belki olur.
Tabii o yoğunluk içinde özellikle şehirde bilen bilmeyen bunu bir rant gibi görüyor.
Görüyor yani o.
Ve para kazanmak için eskiden, bıçağı eline alan sokağa düşüyor.
Eskiden her erkek, evin her erkeği bir kere kurban kesmeye muktediriydi. Yani eskilerde yani çok çıtkırıldığım kalem efendileri dışında kurban kesmeyi bilmeyen kimse yok gibiydi. Şehirler için söyleyeyim, köyde zaten bilirler. Köyde kadınlar bile bilir.
Evet.
Köyde kadınları mutlaka öğretirler. Sebebi nedir biliyor musunuz? Hayvan eğer bir şekilde bir kazaya uğrarsa mundar olmadan kesebilmesi için kadınlara, gücü yeten çocuklara bile hayvan kesme öğretilir. Çünkü baktınız ki bir komşunuzun, bir köylünüzün, bir kişinin hayvanı ölmek üzere. Takılmış, düşmüş, ayağı kırılmış, boğuluyor. Hemen orada bıçağı çeker, Bismillahirrahmanirrahim der, hayvanı keser. Çünkü hayvan bundar olur. O şekilde ölürse hayvan yenmez. Yani bunun için herkes hayvan kesmeyi bilir. Kadınlar ve çocuklar da köylük yerlerde bilirler. Şehirlerde ise her evin erkeği mutlaka hayvan kesmesini bilir. Hatta kurbanını kesememek bir erkek için bir zul, bir aşağılık olarak görülür. Hayvandan anlamamak. Yani bir pazara gidip de bir koyunu satın alamamak, onu koyun altından değil üstünden yoklanarak anlaşılır. Kaşı, gözü 6 aylık, 1 yıllık yaşında olması lazımdır koyunun. Ama 6 ayı geçmiş, iri yarıysa kesilir. Ama sığırda öyle değil. Sığırda mutlaka 2 yaşını doldurmuş olması lazım. O da dişlerinden anlaşılır. Bunun için biraz erbap olmak icap eder. Hayvan tüccarları içinde bazıları sahtekarlık yaparlar. Onlar için de hergele derler onlara ve at cambazı derler. Karşı tarafı bu hususlarda kandırabilir. Onun için uyanık olmak icap eder.
Ama bu çok görsel bir şey. Kandırılabilecek bir şey mi?
Tabii ki. Yani en azından sığırlarda kandırılabilecek bir şey. Tabii. Ama erbabına yapamaz. Yani erbabı buna kanmaz.
Ağzına baktı mı anlar.
İşte dişlerini çekiyorlar onlar önceden falan. Sanki atmış gibi falan. Ama onu erbabı onu da anlar. Bilmeyenler de zaten erbabına rica ederler. Kesemeyenler önceden kasabını ayarlarlar. Kasap son anda yoldan geçen bir adam olmaz. Mutlaka kasap. Zaten her mahallede bir kasap vardır. Eskiden kasaplar çok itibarlı insanlardır. Yani şey bir esnaftır. Ağır oturaklı bir esnaftır.
Elinde bıçak var zaten itibar etmek.
Bir daha var tabii.
Doğru. Uygundur.
Önceden rica edilir. Ve o da size kabul eder. Geleceği saati bildirir. Kurbanın keseceği zaman mühimdir. Kurban 1. günü kesilir. Kurban bayramının 2. günü kesilir. 3. günü kesilir. 4. günde kurban kesilmez. İlk 3 gün kesilmesi lazım. İlk 3 günde de 1. günde de köyde hemen güneş doğduktan sonra kesilir. Ama şehirlerde bayram namazı kılınmadan kurban kesilmez. Mutlaka bayram namazının kılınması icap eder. Bayram namazı kılınır, hutbe okunduktan sonra herkes evine gelir ve kurbanını keser.
Zaman zaman tarihte, takvimde uyumsuzluklar oluyor. Bakıyorum mesela biz 1. gün kesmeyeceğiz, 2. günü bekleyeceğiz diyen arkadaşlar
var. Şundan kaynaklanıyor. Şimdi aylar, Arabi aylar biliyorsunuz. Yani Recep, Şaban, Ramazan, Zilhicce bunların hepsi Muharrem. Ayın hareketlerine göre başlar ve ayın hareketlerine göre biterler. Hesapla değil. Veya ben şimdi mesela dersiniz ki bu yılın başıdır. Ocağın 1'i diye başlatıyorum. Siz ona ocağın 13'ü de diyebilirsiniz. Nitekim 1917'den önce Avrupalıların 13 ocağında bizim 1 Ocak başlıyordu. Mümkün. Bu sizin fiktif. Sizin kabulünüze kalmış. Ama Arabi aylar öyle değil. Onlar ayın doğmasıyla 1.
Düzen var.
Evet. Yeni ayın doğmasıyla 2. Öbür ayın 1'i olur. Onun için bir düzen vardır. Peki takvime nasıl yazacağız? Ay dünyanın etrafındaki dönüşünü 29,5 günde tamamlıyor. 29 gün olsa mesele olmayacak. 29,5 gün demek ayın her yerde, aynı zamanda her yerde görülmemesi demek. Bazı yerde 29,5 günde görülür, bazında 30, ertesi günü görülebilir. O zaman ne olacak? O zaman şöyle bir kaide konmuş fıkıh kitaplarına. Ramazan ayı, hilal dünyanın herhangi bir yerinde görülürse başlar. Ama Zilhicce ve diğer aylar öyle değil. Onlar için her yerde ayrı ayrı lokasyona görülmesi göre esastır. Peki şimdi hilal ne zaman gözükür? Hesapla bulursunuz hilalin doğduğu zamanı. Ama görülmesi hemen olmaz. 16 saat geçer doğduktan. Onun için hilalin doğacağı gün tespit edilir ve o hilal 16 doğduktan sonra 16 saat geçince nerede güneş batıyorsa hilal orada görülür. Madagaskar'da batıyorsa o saatte, hilalin doğduğu saatten 16 saat sonra Madagaskar, mesela bu sene öyledir. Madagaskar'da görülecek hilal görüldü Zilhicce. Bizde görülmedi. Çünkü güneş Madagaskar'da batıyordu. Zilhicce'nin hilali doğdu. O 16 saat sonra görülebilir olduğu 8 derece geçtikten sonra Madagaskar'da güneş battığı için orada hilal görüldü. Mesela Türkiye'de görülmedi. Şimdi Madagaskar'da Zilhicce'nin biri tamamdır. Görülmeyen yerlerde ne olacak? Eskiden kadılar var. Kadılar hilali gözetliyorlar her şehirde. Hilal görülmüşse diyorlar ki bugün Zilhicce'nin biridir. Görülmemişse önceki ayı Zilkade'yi 30'a tamamlıyorlar. Artık bir daha görmeye gerek yok. Yarın ertesi mutlaka günü zaten ayın biridir diyorlar. Şimdi böyle bir şey yapılmıyor. Dünyanın hiçbir yerde yapılmıyor.
Yani takvimler yıllar öncesinden
yapılması da mümkün değil. Şimdi takvimler Avrupa takvimleri denizciler için hazırlananlar ayın doğduğu saati belirliyor. Duvar takvimleri ise görülebilirlik zamanını esas alarak bir gün sonrasında başlatıyor. Ama eğer hilal sizin ülkenizde görülmemiş o zaman bayram takvimde de yazandan bir gün sonra olabilir. Olabilir, olur demiyorum.
Onun için bu herkesin bilgisi dahilinde olan bir şey değil. Siz takvime göre kurbanınızı kesiyorsunuz.
Takvime göre kurbanı, bunu bilmeyip takvime göre kurbanını kesenin kurbanı olur. İhtiyat edip 2. gün kesenin de kurbanı olur. Yani eskiden bu eskide de var. Mesela adam Müslüman memleketinde yaşamıyordur, kadı yoktur, takvim eskisi gibi bulunamıyor, bilinemiyor. Onun için ihtiyaten bayramın hep ikinci günü kesme adeti vardır böyle yerlerde. O adet devam ediyor. Şimdi de bir takım karışıklıklar var. Sonra bazı memleketler bir gün önce başlatıyor, kimisi bir gün sonra başlatıyor. İslam memleketlerinde de bir ittirat, yani bir yeknesaklık olmadığı için.
Bu durumda kendi bulunduğumuz yerdeki
efendim bu zamanda şimdi,
kimin açıklamasına göre hareket
bu zamanda hilal rüyet edilmiyor bir kere. Yani işin iki yönü var. Rüyet edilmesi, görülmesi meselesi var. Rüyet görülmüyor. Bunu görmek de kolay değildir. Hilal nereden, ne zaman gözükür? Bunu bilmek lazım. Öyle çıktım tepeye baktım, hilal gördüm, göremedim. Böyle bir şey olamaz yani. Bunu ilmini bilmeyen adam bunu göremez. Bir kere ben nereden gördüm? Tepede. Tepede olmaz ki hilal. Hilal güneş batar batmaz 15-20 dakika sonra ufuk çizgisinde güneşin battığı yerin sol tarafında, batı tarafında görülür. Ve görülmesi 10-15 dakika sürer.
İlk, yani zamanını bilip beklemek lazım.
Adam diyor gece çıktım diyor 12'de gece yarısı baktım tavana diyor çatıya çıktım havaya baktım ay gördüm göremedim diyor. Yani görüleceği yeri bilmiyor.
Baştan yanlış.
Şimdi bunu herkesin yapması mümkün değil. Bu bir. İkincisi şehirlerde şehir ışıkları, hava kirliliği ve İstanbul gibi yerlerdeki aşırı rutubet bir kere zaten gökyüzünün sağlıklı bir şekilde görülmesine engel oluyor.
Temiz görüş
olmadığı için ufuk olması lazım. Bu bakımdan da problem var. Üçüncüsü bunu ilan edecek bir müşterek İslami bir makam yok, kadı yok. Dolayısıyla bu gibi memleketlerde görmeye çıkmak ilmi olmayanlar için söylüyorum. Ve mahkeme ilanı olmadığı için insanların takvimde yazandan başkasına itibar etme imkanları yok. Ama işte dediğim gibi takvimde de bir problem olduğu için işte bu şekilde bir problem olduğu için ikinci günü kesmek her zaman ihtiyata muvafıktır, ihtiyatlıdır. Birinci günü kesenin de kurban da olmadı denemez.
Peki. Çok teşekkür
ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.
Bugün için. Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. Efendim programın sonuna geldik. Haftaya yine Profesör Doktor Ekrem Buğru ikinciyi uğurlamak üzere, karşılamak üzere uğurluyoruz. Size de keyifli, güzel böyle sonrası diliyoruz.